Ayrım 6, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 96. İsmi bulan kişi Kobra Projesi bilgisayar uzmanı Jeremy Bishop oldu. Tıpkı genel kültür bulmacalarını saplantı haline getirenlerin yaşamlarında hiç gerekmeyecek bilgileri bulmak için ansiklopedi ve sözlük karıştırmaları gibi hiç sosyal hayatı olmayan Bishop da boş zamanlarını sanal alemde dolaşarak geçirirdi. Yaptığı şey internet sörfü değildi. Bu çok basit olurdu. Bishop'un bakalım ne varmış diye başka insanlara ait veri tabanlarını hacklemek gibi bir alışkanlığı vardı. Bir cumartesi akşamı çoğu Washingtonlunun eğlenmek için kendilerini dışarıya attıkları saatte Bishop bilgisayarının başında Bogota Havalimanı'na inip kalkan uçakların yolcu listesine girmeyi başarmıştı. İkide bir karşısına çıkan bir isim vardı. Bu adam her kimse her iki haftada bir düzenli olarak Bogota'dan Madrid'e uçuyordu. Dönüşleri 3 günü bile bulmuyor, İspanyol başkentinde geçirdiği süre 50 saatten az oluyordu. Bu süre tatil için çok kısa, başka bir istikamete giderken mola vermek içinse çok uzundu. Bishop bu ismi Kolombiya polisinin uyuşturucu ile mücadele birimi DEA'ya gönderdiği, oradan da bir nüshasının Kobra karargahına eriştiği, kokainle ilişkisi olabilecekler listesinde aradı, bulamadı. Adamın her yolculuğunda kullandığı İberya Hava Yolları'nın veri tabanına girdi. İsim özel ayrıcalıklar tanınan devamlı müşteri kategorisinde görülüyordu. Devamlı birinci sınıfta yolculuk yapıyordu ve kendisi iptal etmediği sürece dönüş rezervasyonu otomatik olarak yapılmaktaydı. Bishop çok kapsamlı erişim yetkisini kullanarak Bogota'daki DEA ajanlarını, hatta aynı şehirdeki SOCA görevlilerini aradı. İki teşkilat da onu tanımıyordu. Ama DEA adını yerel referans kayıtlarında arayıp ceza davalarına hiç girmeyen üst düzey bir avukat olduğunu öğrendi. Duvara tosladığı halde merakı hala canlı kalan Bishop bunu Devereaux'a anlattı. Kobra bu bilgiyi sindirdikten sonra uğrunda daha fazla çaba harcamaya değer bulmadı. Yine de Madrid'de küçük bir araştırma yapılmasının zararı olmazdı. İspanya'daki DEA ekibini araya sokarak adamın bir dahaki gelişinde gizlice izlenmesini rica etti. Nerede kaldığını, nerelere gittiğini, ne yaptığını ve kimlerle görüştüğünü öğrenirlerse Kobra minnettar olacaktı. Madrid'deki görevler bu ricayı pek sıcak karşılamadılar ama yardımcı olmayı kabul ettiler. Madrid'deki narkotik büro, UDYCO, kısa adıyla bilinen Unidad de Drogas y Crimen Organizado'dur. Kobra'nın ricası müfettiş Francisco Paco Ortega'nın önüne getirildi. Bütün polisler gibi Ortega'da aşırı iş yükünden yeterince donatılmadığından ve kesinlikle çok düşük ücret aldığından yakınırdı. Ne var ki Amerikalılar ondan bir Kolombiyalıyı izlemesini istedilerse bunu geri çevirmesi mümkün değildi. Eğer Birleşik Krallık Avrupa'nın en büyük kokain tüketicisi ise İspanya'da muazzam ve acımasız bir yeraltı teşkilatına sahip en çok sevkiyatın geldiği ülkeydi. Amerikalılar çok zengin kaynakları sayesinde bazen çok büyük bir balık yakalarlar ve bunu UDYCO ile paylaşırlardı. Hemen bir mesaj çekildi ve Kolombiyalı 10 gün sonra geldiğinde sessizce izleneceği bildirildi. Bishop, Devereaux ve Ortega'nın bilemeyeceği şey Julio Luz'un o güne kadar Kolombiya polisinin hiç dikkatini çekmemiş tek hermandat üyesi olduğuydu. Albay Dos Santos diğerlerinin kim olduğunu çok iyi bilmesine rağmen bu avukat ve para aklayıcısını hiç tanımıyordu. Cal Dexter ve ekibinin Bissau şehrine varışlarının ertesi günü öğlen saatlerinde devlet başkanının ölümü konusu açıklığa kavuştu ve panik havası geçti. Altı üstü bir darbe daha olmuştu. Katil ölen zorbanın genç karısının sevgilisiydi. O sabahın ilerleyen saatlerinde ikisi de ülkenin kuzeyindeki ormanlara kaçmışlardı ve bir daha da ortaya çıkmayacaklardı. Kabileler arası dayanışma sayesinde sanki hiç var olmamışlar gibi korunacaklardı. Başkan Papel kabilesinden, karısı ve onun sevgilisi ise Balanta'dandı. Ordunun büyük bir çoğunluğu da Balantalıydı ve kendilerinden olan kişileri avlamaya hiç niyetleri yoktu. Hem zaten başkan o kadar sevilen bir insan değildi. Çok geçmez yeni bir başkan seçilirdi. Asıl güç ordu komutanı ve genelkurmay başkanındaydı. Baxter Mavegro Trading şirketinden beyaz bir cip kiraladı. Şirket sahibi ona kameralı küçük bir tekne kiralayan bir adamın adını da verdi. Teknenin kıçtan takma motoru ve bir treyleri vardı. Bihagos takım adaları açıklarındaki küçük ırmak kollarında ve haliçlerinde dolaşmak için çok elverişliydi. Baxter son olarak stadyumun tam karşısında müstakil bir ev kiraladı. Bu stadyum Afrika'da sessizce büyük toprak parçalarını tekrar koloni haline getirmekte olan Çin tarafından inşa edilmişti. Baxter ve iki yardımcısı Malaika Otel'den ayrılıp evlerine yerleştiler. Evlerine gidiş yolundayken bir kavşakta aniden önlerine bir Jeep Wrangler fırladı. Orada geçirdiği iki gün içinde Baxter hiç trafik polisi olmadığını ve trafik ışıklarının da pek işe yaramadığını öğrenmişti. Jeep ve Wrangler birkaç santimle kafa kafaya çarpışmaktan kurtuldular. Wrangler'ın karartılmış ön camının gerisinde oturan yolcu uzun uzun Dexter'a baktı. Aracın sürücüsü gibi o da Afrikalı veya Avrupalı değildi. Esmer tenli, siyah saçları at kuyruklu ve boynunda altın bir zincir vardı. Adam Kolombiyalıydı. Wrangler'ın tepesindeki krom çerçeve üstünde 4 adet kuvvetli projektör vardı. Dexter bunun ne amaçla kullanıldığını biliyordu. Çoğu kokain taşıyıcısı deniz yoluyla gelir ama Bissau'nun küçük limanına varmadan balyaları bataklık adaları arasındaki ırmak yollarına bırakırlardı. Diğer sevkiyatlar hava yoluyla olur, ya denizde bekleyen bir balıkçı teknesinin yakınına bırakılır veya uçak iç bölgelere giderdi. Yine Bissau'nun Portekiz'e karşı verdiği 20 yıl süren bağımsızlık savaşı sırasında çalılıklar temizlenerek 50 kadar iniş pisti açılmıştı. Bazen kokain taşıyan uçaklar bu alanlara inip yük boşaltır, sonra yakıt ikmali için havaalanına temiz olarak giderlerdi. Gece inişleri daha emniyetliydi. Fakat bu pistlerin hiçbirinde elektrik bulunmadığı için aydınlatma da olmazdı. Ne ki teslim almak için gelen 4-5 kamyonet tepelerindeki projektörleri yakarak iniş pistini yeterince aydınlatabiliyordu. Baxter iki yardımcısına bu durumu açıkladı. Goa'nın güneyindeki zehir saçan Kapur tersanesinde iki hububat gemisi üstündeki çalışma hızla devam ediyordu. İşin başında İskoç asıllı bir Kanadalı olan Duncan McGregor adında bir adam vardı. McGregor ömrünün büyük bir kısmını tropik bölgelerdeki tersanelerde geçirmişti ve hem cildi hem gözleri sarılık hastasıymış gibiydi. Bir gün bataklık hummasından ölmezse viski yüzünden hayatını kaybedeceği kesindi. Kobra emekli olmuş uzmanları görevlendirmeyi seviyordu. Bu adamlar en az 40 yıl o işte çalışmış olurlardı. Aile bağları yoktu ve paraya ihtiyaçları vardı. McGregor sadece kendisinden ne istendiğini biliyordu. Nedenini değil. Aldığı ücret o kadar iyiydi ki bu konuda tahmin yürütmeye, hele hele soru sormaya hiç niyeti yoktu. Kaynakçıları ve kesicileri o yöredendi. Malzemecileri ise daha önceden tanıdığı Singapurlulardı. Bu personelin gecelemesi için karavanlar kiralamıştı. Adamlar yerli Goalıların yaşadığı mezbeleleri kesinlikle kabul etmezlerdi. Ona verilen talimata göre her iki hububat gemisinin de dış yapısı aynen kalacaktı. Sadece 5 muazzam ambarın iç kısımları değişecekti. En öndeki ambar tutuklular için hapishane olacaktı ama McGregor bunu bilmiyordu. Hapishanede ranzalar, tuvaletler, yemek pişirilecek bir mutfak, duşlar, klimalı bir salon ve hatta bir televizyon bile olacaktı. Kıç tarafta başka bir yaşam alanı vardı ama daha iyiceydi. Bir gün burada ya Britanyalı ya da Amerikalı deniz komandoları yaşayacaktı. Yanındaki büyük olabilsin diye üçüncü ambarın daha küçük olması gerekmişti. 3 ve 4 numaralı ambarlar arasındaki çelik duvarların kesilip çıkarılması gerekti. Burası da çok amaçlı bir atölye olarak kullanılacaktı. Sondan ikinci ambarda büyük motorları olan çok süratli, sert karinalı şişme botlar bulunacaktı. Üstünde dikme vinç olan tek ambar buydu. En fazla çalışma gerektiren iş en büyük ambardaydı. Zeminine çelik bir kaplama yapılıyordu. Bu kaplama üstteki güverteyle aynı hizada olana kadar her bir köşesinden olmak üzere 4 hidrolik vinç tarafından yukarıya kaldırılacaktı. Böylece o kaplamaya bağlanan şey her neyse açık havaya çıkmış olacaktı. Aslında bu şey ekibin saldırı helikopteriydi. Bütün kış boyunca kavurucu karnata akan güneşi altında kaynak alevleri tısladı, matkaplar deldi, balyozlar metali dövdü ve iki zararsız hububat gemisi yüzen ölüm tuzaklarına dönüştü. Buradan çok uzakta gemilerin mülkiyeti Singapurlu Time tarafından yönetilen hayali bir şirkete geçerken isimler değiştirildi. İnşaat bitmek üzereyken bu isimler kıç bordasına yazılacak, mürettebat tekrar oraya gelip gemileri alacak ve dünyanın diğer yanında onları bekleyen görevlere doğru yola çıkacaklardı. Caldexer teknesiyle Bihago adacıklarının içlerine girmeden önce bir haftasını iklime alışmaya çalışarak geçirdi. Cipini dünya kuşları ve Amerikan Audubon cemiyetlerinin çıkartmalarıyla donattı. Arka koltukta yoldan geçen birinin görebileceği şekilde yayılmış Ghana Doğal Yaşam Cemiyeti'nin bültenleri ve bu alada en popüler kitap olan Batı Afrika Kuşları'nın bir nüshası vardı. Aslında az kalsın çarpışacakları Wrangler'ın içindeki iki esmer adam Dexter'ın evini gözetlemek için gönderilmişlerdi. Döndüklerinde patronlarına bu kuş gözlemcilerinin zararsız ahmaklar olduğunu söylediler. Düşman topraklarındayken edinilebilecek en iyi kılıf ahmak olarak tanınmaktı. Dexter'ın ilk yapmak zorunda olduğu iş teknesi için bir yer bulmaktı. Ekibiyle birlikte Bissau'nun batısına, Papel kabilesinin başkenti olan Queenhamel'e doğru ormanın derinliklerine gitti. Queenhamel'i geçtikten sonra denize dökülen Mansua nehrine vardılar. Nehir kenarında Mar Azul adında bir otel restoran vardı. Dexter burada teknesini nehre indirdi ve göz kulak olması için Jerry'i otele yerleştirdi. Bill'la beraber oradan ayrılmadan önce hep birlikte Portekiz şarabı eşliğinde muhteşem bir ıstakoz ziyafeti çektiler. "Colchester'ın kışından daha iyi," diye yorum yaptı yardımcıları. Ertesi gün açıktaki adaların gözetlenmesi işi başladı. Bihago'nun 14 ana adası vardır ama bütün takım adalar yine Bissau'nun 30-40 kilometre açığındaki 88 küçük kara parçasından oluşur. Narkotik ajanları havadan bu adacıkların fotoğraflarını çekmişler fakat küçük bir tekneyle içlerine hiç girmemişlerdi. Dexter çok geçmeden bunların hep bataklık gibi sıcak ve mikrop dolu olduğunu gördü. Fakat denize en yakın 4-5 tanesinde ışıldayan kumsallar üstündeki kar beyazı villalar, kocaman çanak antenler, cep telefonları için en modern baz istasyonları görülüyordu. Her villanın bir iskelesi ve sürat motoru vardı. Bunlar Kolombiyalıların sürgün evleriydi. Ayrıca balıkçıların, domuzların, keçilerin yaşadığı 23 köy saydı. Ne var ki bunların yanı sıra ülkenin balık kaynaklarını sömürmeye gelmiş yabancıların balıkçı kampları da vardı. Gine, Sierra Leone ve Senegal'den gelmiş, üstlerine dönene kadar 15 gün yetecek yiyecek ve yakıtla donatılmış 25 metrelik kanolar görülüyordu. Bunların hizmet verdiği Güney Koreli ve Çinli ana gemilerin doğuya gidene kadar balıkları taze tutacak soğutucuları vardı. 40 tane kano tek bir ana gemiye servis yapıyordu. Teknesini dar bir ırmak koluna bağlamış, adalardan birini yürüyerek kat edip kıyıdaki nebatatın arkasında gizlenmişti. İki İngiliz askeri de onun gibi kamuflaj giysileri içinde gün batana kadar kuvvetli dürbünlerle faaliyetleri gözetlediler. Güneş ortalığı kızıla boyamış, can çekişirken kesinlikle bir balıkçı ana gemisi olmayacak bir şilep geldi. İki ada arasına yerleşip demir attı, ardından kanolar belirdi. Adamlar yörenin yerlileriydi ve niyetleri balık avlamak değildi. Her birinde 4 yerli ve dümende bir İspanyol kökenli olan 5 kano vardı. Şilebin yan tarafında adamlar kalın kordonlarla bağlı balyaları denize indiriyorlardı. Çok ağır olduğu için 4 kişi bir tanesini ancak kaldırıp bekleyen kanoya indiriyordu. Balyayı alan kano bu ağırlıkla sallanıyor, neredeyse batacak hale geliyordu. Bu işin gizli yapılmasına gerek yoktu. Mürettebat yüksek sesle bağırıp çağırıyor, kahkahalar atıyordu. İspanyol kökenlilerden biri şilebe çıkıp kaptanla konuştu. Para dolu bir bavul el değiştirdi. Bu para Atlantik'i aşmanın bedeliydi. Ama Avrupa sokaklarındaki değeri yanında fındık fıstık kalırdı. Balyaların ağırlığı için tahmin yürüten Dexter gözlerinin önünde 2 ton Kolombiya kaynaklı saf kokainin boşaltıldığını hesap etti. Hava iyice kararıyordu. Şilepte tek tük aydınlatma yapıldı. Kanolarda fenerler yandı. İşlem bittikten sonra kanolar kıştan takma motorlarını çalıştırıp oradan ayrıldılar. Şilepte demir alıp denize açılmak üzere hareket etti. Dexter Güney Kore'nin kırmızı mavili bayrağını ve geminin adını gördü. Hae Shin. İki geminin yeterince uzaklaşması için bir saat bekledikten sonra tekrar Mar Azul'a döndüler.
Hiç hayatınızda 100 milyon sterlin gördünüz mü çocuklar?
Hayır dedi Bill.
Şimdi gördünüz işte. O 2 ton kokainin değeri budur. İki adamın da yüzü ekşidi.
İstakoz ziyafeti, son gecemiz.
İki askerin neşesi yerine geldi. 24 saat sonra ev, tekne ve cip iade edilmiş, Lisbon yoluyla Londra'ya dönmek üzere uçaktaydılar. Ayrıldıkları gece yüzleri maskeli siyahlar giyinmiş adamlar boşalttıkları evi yağmalayıp yaktılar. Bihago yerlilerinden biri bataklıklarda bir beyaz adam gördüğünü rapor etmişti. Müfettiş Ortega'nın raporu kısa, öz ve sadece konuyla sınırlıydı. Bu yüzden de çok iyiydi. Rapor boyunca Kolombiyalı avukat Julio Luz için hedef adını kullanmıştı. Hedef tarifeli İberya uçağıyla sabah saat 10'da geldi. Birinci sınıf yolcularının çıktığı kapıda görülüp tanıtlandı. Servis mekiğine binip 4 numaralı terminalden büyük yolcu salonuna geçti. İberya mürettebatından üniformalı bir adamım onu hiç gözünden ayırmadı. Hedef gözetlendiğini fark etmediği gibi takip edilmesine karşı önlem de almıyordu. Bir evrak çantasıyla bir omuz çantası vardı, bagajı yoktu. Pasaport ve gümrük kontrolünden geçerken kimse onu durdurmadı. Dışarıda ona bir limuzin beklemekteydi. Gümrük salonunda elinde Via Real yazan tabelasıyla onu bekleyen bir şoför vardı. Via Real, Madrid'in önemli otellerindendir. Ayrıcalıklı müşterileri için havaalanına limuzin gönderirler. Sivil kıyafetli bir meslektaşın peşinden ayrılmadı ve otel limuzinini takip etti. Hedef Plaza de las Cortes 10 numaradaki Via Real'e varana kadar kimseyle karşılaşmadı, kimseyle konuşmadı. Sıcak bir karşılamayla otel kaydını yaparken her zamanki odasını istediği duyuldu. Odası zaten hazırdı. Yemeğini odasına getirtti ve okyanus uçuşunun etkilerini atmak için uyudu. Misafir salonuna inip çay içti. Bu sırada otel müdürü Sinyor Felix Garcia yanına gelip ona hoş geldin dedi. Tekrar odasına çıkmadan önce birinci kattaki gurme restoranda bir masa ayırttığı duyuldu. Kapısını dinleyen adamlarımdan biri odadaki televizyonda bir futbol maçı seyrettiğini işitti. Onu hiçbir nedenle telaşlandırmamak talimatı aldığımız için gelen giden telefonlarını kontrol edemedik. Tabii bu kayıtlara ulaşabiliriz ama o zaman personeli uyandırmış oluruz. Saat 9'da akşam yemeği için indi. 20'li yaşlarının başında öğrenci tipinde genç bir kadın ona katıldı. Kadın eskort kız izlenimi veriyordu ama aralarında böyle bir ilişki olduğunu gösteren hiçbir şey olmadı. Hedef göğüs cebinden bir mektup çıkardı. Birinci sınıf kuşe kağıda yazılmıştı. Kadın ona teşekkür etti, mektubu çantasına soktu ve oradan ayrıldı. Daha sonra hedef odasına çıktı ve geceyi yalnız geçirdi. Kahvaltı için saat 8'de yine birinci katta olan iç verandaya geldi ve aynı genç kadın bir kez daha ona katıldı. Bu kez fazla kalmadı, ona bir mektup verdi, bir kahve içti ve gitti. Genç kadını takip etmesi için fazladan bir adam görevlendirdim. Adı Letizia Arenal, 23 yaşında. Universitat Complutense'de güzel sanatlar öğrencisi. Kampüs yakınında Monclova'da mütevazi bir stüdyo dairesinde tek başına kalıyor. Küçük bir gelir var ve tamamen saygın bir kişi. Hedef sabah 10'da taksiyle otelden ayrıldı ve Serrano sokağındaki Banco Guzman'a gitti. Burası hakkında hiçbir kötü sicili olmayan ya da olmamış, üst düzey müşterilere hizmet veren özel bir bankadır. Hedef o sabahı içeride geçirdi ve anlaşıldığı üzere öğlen yemeğini müdürlerle birlikte yedi. Öğleden sonra 3'te dışarıya çıkarken banka görevlileri onun 2 büyük Samsonite marka valizini taşımasına yardım etti. Tek başına taşıması mümkün değildi. Sanki çağrılmış gibi siyah bir Mercedes oraya geldi ve 2 adam dışarıya çıktı. 2 büyük valizi bagaja yerleştirdikten sonra oradan ayrıldılar. Hedef onlarla birlikte gitmeyip bir taksi durdurdu.
Gözetleyen adamım cep telefonuyla o iki adamın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Adamları tanıtladık. İkisi de tanınmış gangster. Beklediğimiz bir şey olmadığı için Mercedes'i takip edemedik. Adamım yayaydı. Kendi arabası sokağın köşesindeydi. Bu nedenle sadece hedefi izlemeye devam etti. Hedef oteline döndü, yine çay içti ve televizyon seyretti. Akşam yemeği yedi, bu kez tek başına. Ona servisi sadece şef garson Francisco Paton yaptı. Geceyi yalnız geçirdikten sonra sabah saat 9'da otel limuziniyle havaalanına gitti. Gümrüksüz satış kısmında en kalitelisinden 1 litre konyak satın aldı. Birinci sınıf bekleme salonunda bekleyip 12.20'de tarifeli Bogota uçağına bindi. Galicia çetesine mensup o iki gangsteri gördüğümüz için bundan sonra dikkatimiz Signor Luz'un üzerinde olacak. O valizlerin içinde Kolombiya ve bizim önemli ithalatçılarımız arasındaki hesaplaşmaya yetecek kadar 500 avroluk banknot bulunabilir. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Ne dersin diye sordu Devero Afrika'dan yeni dönen Dexter'a. Avukatın kartelin para aklama operasyonunda rol oynadığı kesin ama galiba yalnız İspanya için ya da belki diğer Avrupa çeteleri hesap kesmek için paralarını Serrano sokağındaki bankaya getiriyorlar. Bence UDE Joe hemen harekete geçmeyip avukatın bir sefer daha yapmasını beklesin. Tek hamlede o iki gangsteri, yamuk avukatı, parayı ve üçkağıtçı bankayı ele geçirebilirler. Neden olmasın? Eksik parçalar var. O mektup, o kız... ''Avukat neden postacılık yapıyor, kimin adına?'' diye yüksek sesle düşündü Dexter. ''Kız birisinin yeğeni olabilir ya da bir tanıdığına yardımcı oluyor.'' ''Hayır Bay Devero, mektuplar var. Çok titizlenirsen taahhütlü mektuplar var. Ya da e-posta, faks, cep telefonuyla mesaj, hatta telefonla görüşme imkanları var. Bu iş çok kişisel ve son derece gizli. Dostumuz Luz bir daha Madrid'e geldiğinde ben de orada olmak isterim. Yanımda küçük bir ekiple.'' O halde sen hazır olana kadar İspanyol dostlarımıza hiçbir şey yapmamalarını mı söyleyelim? Neden bu kadar temkinlisin?
Ürkek avını asla korkutmayacaksın dedi Dexter. Hayvanı tek bir atışla alnından vurman lazım. Temiz iş, ıskalama yok. Yarı isabetle yaralamak yok. Eğer Luz'u şimdi yakalarsak o mektupları kimin kime gönderdiğini ve nedenini hiçbir zaman öğrenemeyiz. Bu da beni çok uzun zaman endişelendirir. Paul Devero bir zamanların tünel faresine uzun uzun baktı.
Viet Cong'un neden seni demir üçgende bir türlü ellere geçiremediğini anlamaya başlıyorum. Hala bir orman yaratığı gibi düşünüyorsun.
6. ayrımın sonu. Sayfa 109.